Ayrım 13, sayfa 163. Tversky, Julia'nın EEG çıktılarına bakarken elleri titriyordu. Kendi araştırmasında sonuca o kadar yaklaşmıştı ki, birkaç saat içinde beyin dalgalarını maksimizasyonunu sağlamak için kullanacağı serumu geliştirebilmişti. Ameliyat masasında baygın yatan Julia'ya baktı. Ona son iğneyi yapalı 10 dakika kadar olmuştu. Şu anda beyin kimyasının K'ninki ile aynı olması gerekiyordu. Artık elinden gelen tek şey beklemekti. Onun bu noktaya kadar getiren tüm teoriler ve varsayımlar geçti aklından. Einstein'in görecilik teorisi, Heisenberg'in belirsizlik ilkesi, Schrödinger'in kedisi, Deutsch'in çalışmaları ve tabii ki Laplace'ın şeytanı. Laplace hariç hiçbiri bunun mümkün olabileceğini düşünemezdi. Ama tabii ki hiçbiri onun gördüklerini görmemişti. Onlar o lokantadaki kazada yoktu. Ayrıca Maxwell fizik yasalarının mutlak olmadığını kanıtlamamış mıydı? Tversky'nin teorisini duysa ne derdi acaba? Olasılık dışı, olasılıksız ama imkansız değil. Birden Julia ona doğru döndü. Fısıldayarak konuşmaya başladığında gözleri hala kapalıydı. Bu iğrenç koku ne? Koku daha önce bildiği hiçbir şeye benzemiyordu. O kadar güçlüydü ki Julia bunun bir koku olup olmadığına bile emin değildi. Herhalde çok kötü bir son bekliyordu onu. Bu başlangıçtı, auraydı. Julia'nın kalbi duracak gibi oldu. Odaklanması gerektiğini biliyordu ama koku buna izin vermiyordu. Onu mahkum ediyordu. Burnunu, gözlerini, boğazını tırmalıyordu adeta. Birden öğlen yedikleri ağzına geldi. Parçacıklarla dolu sıvıyı öksürerek tükürürken dilinde tattığı bu iğrenç tada bile şükretti. En azından bir an için bile olsa kokuyu unutabilmişti. Ameliyat masasından yuvarlanıp yere düştü. Pity'nin bağırarak bir şeyler dediğini duyuyordu ama çok uzaklardaydı. Ellerinin ve dizlerinin üzerinde durdu. Başı kusmuğun içine girmek üzereydi. Gözleri kapalı olduğu halde önündeki kusmuğu görebiliyordu. Kapalı gözlerinin ardından her bir bakterinin, her bir molekülün hareketini bile görebiliyordu. Bilincini yitirdiğinin farkındaydı. Ölüyor muydu, yoksa bayılıyor muydu? Hayır, Pity'yi yarı yolda bırakmayacaktı. Bu kadar yolu gelmişken bir cevap bulmadan gitmeyecekti. Odaklanmak zorundaydı. Bunu yapmaya çalıştı. Ama zihni o kadar bulanmıştı ki yapamadı. Onu bu yere getiren soruyu anlamaya çalıştı. Sonra gördü. Biliyordu. Bu karmaşıktan da öte. Çünkü sonsuz. Bu sonsuzluk her yöne aynı anda uzanan dolambaçlı bir yol. Bir yoldan daha çok bir boyut gibi. Ama bu boyut tek değil ki. Yüzeyini oluşturan sonsuz sayıda nodun her birinde bir başka boyut daha var. O da sonsuza dek uzanıyor. Kendi çevresinde dönüyor, dolanıyor. Sürekli, sonsuz. Julia bağırıyordu. Zihnini donduran sancı bedeninin her bir zerresine işlemişti. Başını kaldırınca sırtı bir yay gibi eğildi. Sonra da yere çakıldı. İşte o anda sesi duydu. Sesi başka bir zamandan biliyordu. O bildiği milyarlarca sesten biriydi. Ama bunu farklı bir şekilde biliyordu, tanıyordu. Ses ona fısıldıyordu. Eğer sonsuzluğun küçücük bir parçasına bakarsa, onu bırakacağını vaat ediyordu. Minnacık bir parçasına. Sonra her şey bitecekti. Bir minnacık parçacık. Baktı. Nereye baksa, her şey her yerde olduğu için o da orada. Onu her şeyden ayırmaktı güç olan. Sonra onu görüyor, işte orada. Ama tek olarak değil, 1 milyon, 1 milyar. Birçoğu aynı, birçoğu farklı. En küçük ayrıntıdan en büyüğüne kadar. Bilmek istediği an hakkında binlerce kitap yazabilir. Ama zaman yok. Zaman yok. Komik. Burada gerçekte zaman yok. Ama geldiği anda zamanının tükenmekte olduğunu biliyor. O anda ancak Pity'ye ne yapacağını söylemek için zamanı var. Julia bir şeyler söylemek için başını kaldırdı. Sesi çok cılız çıkıyordu. Petty onu duyabilmek için başını iyice yaklaştırdı. Hatta saçları kızın dudaklarını gıdıkladı. Julia konuştu. Boyutların hareketini görebiliyor. Her an değişiyor. Sonunda her an onun sözcüklerine uyum sağlamak için şekil değiştirip değişirken onu delirtiyor. Bunu kaldıramaz. Her an gözünün önünde evrim geçiriyor. O da merkezinde. Çok fazla. Hayır, hayır. Julia nefes verdiğini hissetti. Düşünerek. Hayır, düşünerek değil, bilerek. Her anın ortasında kendini gördü. Kendini görebildi. Zamanı tükendi. Dayanması gerekiyordu. Yapacak çok şey vardı. Zamanı olması gerekiyordu. Sonra da Julia istediği için kadın ona bunu nasıl yapabileceğini gösterdi. Julia kollarında hareketsiz kalınca Tversky titredi. Nabzını yokladı. Hayattaydı ama çok zayıftı nabzı. İlk önce bir göz kapağını sonra da diğerini açınca gözlerinin beyazlarını gördü bir tek. Julia'nın gözlerini göremiyordu. Ama uyandırmak için yüzüne hafifçe tokat attı. Bunun bir işe yaramayacağını biliyordu. İçgüdüleri ona Julia'nın artık geri dönüşü olmayacak bir şekilde gittiğini söylüyordu. Onu ameliyat masasına geri koyup düşerken başından çıkan elektrotları geri taktı. İlk başta elektrotların arızalı olduğunu düşündü ama sonra gerçeği anladı. Kızın beyin ölümü gerçekleşmişti. Hiçbir şekilde hareket yoktu. Julia Pearlman olan bilinçli birey yok olmuştu. Kalbi hala atıyordu ama beyni durmuştu. Ne yapacağını kestirebilmek için Tversky çaresizce laboratuvarda etrafına bakındı. Oturup derin bir nefes alıp düşünmek istiyordu ama zamanı olmadığını biliyordu. Bunu nasıl açıklayacaktı? Kanter içinde kaldı, nefes alamamaya başladı. Duvardaki saate baktı, saat 11.37 idi. Hademeler gece yarısına doğru gelirlerdi, yani 20 dakikası vardı. Düşünmesi gerekiyordu, bir ambulans çağırabilirdi. Ne de olsa kız hala hayattaydı. Belki onu kurtarabilirlerdi. Julia'ya bakınca bunun olamayacağını anladı. Ayrıca kafasında kalemle çizilmiş izler vardı hala. Eğer ölürse otopsi yapar, her şeyi öğrenirlerdi. Otopsi yapanlar kanındaki kimyasalları saptarlardı. Sonrasında da Tversky'nin bu işte parmağı olduğunu anlamak için dahi olmak gerekmiyordu. Ambulansı aradığı anda zaten şüpheli durumuna düşecekti. Laboratuvardan kaçıp gitmek geçiyordu içinden ama güvenlik görevlisini nasıl atlatacaktı? Tversky'nin gecenin bir vakti binadan çıktığını hatırlardı görevli. Tanrım, nasıl buraya gelmişti bu iş? Her zaman çok dikkatli hareket etmişti. Neden ikinci bir plan yapmamıştı ki? Julia'ya nefretle bakıyordu. Salak orospu bu laboratuvarda ölecekti ve her şeyin içine edecekti. 21 dakikası vardı. Tversky terli elleriyle saçlarını tarayarak odada volta atmaya başladı. Bunu beceremeyecekti, boku yemişti. Tam gelmiş geçmiş en büyük bilimsel deneyi yapmışken, bilimde yeni bir çağ açmışken hapse girecekti. 20 dakikası kalmıştı. Zaman akıp gidiyordu, bir kaçış yolu bulmalıydı. Bir pencere. Pencereye koşup açmaya çalıştı. Zor açıldıysa da açıldı sonunda. Pencereden sarkıp 6 kat aşağıdaki avluya baktı. Belki bu planı işe yarardı. Eğer akıllıca davranıp paniklemezse belki de işe yarardı. Lavaboya gidip ellerini pembe bir temizlik maddesiyle sıvadı. Kadının başındaki izleri silmek zorundaydı. Başını yıkarken yapması gereken diğer şeyleri düşündü. 18 dakikası vardı. Hademeler gelmeden önce kızı temizleyip yerdeki kusmuğu temizledikten sonra bilgileri de saklayacaktı. Video çekimini, EEG verilerini, notlarını, her şeyi kopyalayıp silecekti. Sonunda nefesine hakim olmayı başardı. Tversky bir adım geri atarak kadının kafasına baktı. Minik kıpkırmızı iğne izleri konusunda bir şey yapamayacaktı. Belki de kafa üstü çakılırsa fark etmezlerdi. Böyle olacağını umdu. Kızı kucaklayıp taşıdı. Pencerenin dibine gelmişti sesi duyduğunda. Uzun, derin bir inlemeydi bu. Bilincinin açık olup olmadığını anlamak için kızın yüzüne baktı. Ama ağzı açık bir halde duruyordu öylece kız. 9 dakikası kalmıştı. Bir an için dondu kaldı. Bunu yaparsa geri dönüşü olmayacağını biliyordu. Sonra kız yine inledi. Bu cılız ama iğrenç bir sesti. Tversky hiçbir sesin bu kadar üzücü, acıklı olabileceğini tahmin etmezdi. Ölen bir hayvanın çıkaracağı bir sesti bu. 8 dakika. Artık dayanamıyordu, çıldıracaktı. Bu sesi bir daha duyarsa çıldıracaktı. Tüm gücünü kullanarak kızın bedenini pencereden dışarı fırlattı. Bir saniye sonra bir şeyin çarptığını duydu. Sonra da sessizlik oldu. Tversky üzerinden bir yük kalkmış gibi derin bir nefes aldı. Laboratuvarı temizlemek ve bilgileri bir CD'ye yüklemek birkaç dakikasını alacaktı. Hademeler gelmeden buradan gitmiş olacaktı. Yarım saate kalmaz da evde olurdu. Video kaseti seyretmek için sabırsızlanıyordu. O kadar çok şey söylemişti ki kız, hepsini anlayamamıştı. Ama bir cümlesini çok iyi hatırlıyordu. Sanki bu beyninde yankılanıyordu. "Öldür onu," demişti fısıldayarak Julia. "David Kane'i öldür."